Ayrım 15. Bülbülün 40 şarkısı İskender Pala. Sayfa 211. 615-616. Habeşistan'a hicret, Necaşi Eshame kralının huzurunda, gurbet illerde huzur aramak, Habeşistan'dakilerin hasreti. Hüdanın en büyük ihsanı sensin ya Resulallah, benim her derdimin dermanı sensin ya Resulallah. Hersekli Arif Hikmet. Rabbimin kullarına en büyük ihsanı sensin ey Allah'ın elçisi, benim her derdimin dermanı da sen. Müstezat, Osman için. Habeşistan kafilesi ikinci defa gideli hayli zaman olmuştu ve o hemen her gün durumlarını merak ederek üzülüyor, kederleniyordu. Dostum İbrahim, Hacer ile İsmail'i bırakıp gittiği zaman ne hissettiyse, o da inananlarını gönderdiği zaman öyle hissetmişti. Oralarda başlarına ne geldiğini veya gelebileceğini kestiremiyordu. Bir haber alsa, iyi olduklarını bir öğrense. Gerçi Mekke'deyken sıkıntılar çekiyorlardı ama şimdiki belirsizlik ve hasret ondan beterdi. Daha ikinci ayda şehrin dışında beklemeye, her gelene Habeşistan'dan mı geliyorsunuz diye sormaya başlamıştı. Biliyorum, hayır cevabını aldıkça gözyaşlarını içine akıtıyordu. Onun yerine nasıl ağlamayayım? Gidenlerin pek çoğu yaşça kendisinden küçüktü. Ümmetim diyordu onlara, arkadaşlarım ve ümmetim. Şimdi ümmetinin çilesi içini kavurdukça kavuruyordu. Mekkelilerin ağızlarında dolaşan şu hiciv'ler, Ebu Süfyan bin Haris, Amr bin As, Abdullah bin Ziba gibi şairlerin topluca saldırılarından doğan hiciv'ler bile kendisini bu kadar üzmüyordu. İlk kafilede Habeşistan'a giden 14 kişinin derdine ikinci defa 80'in üzerinde dert eklenmişti. Gitmeyen ve Mekke'de sayıları her gün artan ümmetinin derdi ise apayrı. Ve günlerden birinde yaklaşan kervanda bir kadın sanki onun kendisini beklediğini biliyor gibi cevap verdi. Evet, ben Habeşistan'dan geliyorum. Eğer sen Muhammed isen damadın Osman ve kızın Rukayye'den haber getirdim. Allah dağına göre kış gönderiyor. Fırtınaların kasırgaların arasında birden güneş açtırıveriyordu. Çok ama çok sevindi. Kendisine gülümseyerek bakan bu çehreden hoşnut olmuştu. Kadın da onun gül cemalinde hasret çeken bir baba yüreğinin şefkat ve merhametini okudu. Biliyordum ki o merhameti gidenlerin hepsi içindi. Hiçbirini kızı Rukayye'den ayırmıyordu. Nihayet kadın içini kavuran hasret ateşine su serptiğinde ellerini açıp hem şükretti hem dua buyurdu. Meğer Habeş limanında Cafer, Osman ve eşi Rukayye'nin Mekke'ye gidecek bir tacir ararken rastladıkları bu kadın onlara kulak vermiş, kutlu elçinin merak buyuracağı her şeyi bir bir dinlemiş. Baktım, kadının verdiği havadisleri gülüm sanki yaşıyor ve görüyor gibiydi. Onun hali bana da geçmiş olmalı ki Sudan limanı gözlerimin önüne geliverdi. Yük kayıkları, karakalar, şaykalar ve Kızıldeniz'i aşacak iri gemiler. Ve yolcuların toplandığı bölgede kadının konuştuğu müminler. Mekke'den geldiniz demek. Hem de bir dine inandığınız için. Öyle oldu. Kavmimizin bizlere rahat yüzü göstermeyeceği apaçık belli olmuştu. Müslümanların sokakta yürümesi bile zorlaşmış, işkenceler, açlıklar ve mağduriyetler çoğalmış, alacaklarımızı alamaz, haklarımızı göremez olmuştuk. Hepsine dayanabilirdik ama artık ibadet etmemizi de engellemeye başladıklarında, size ibadeti emreden ne yapıyordu peki? O bizden daha kötü zulümlere maruz kalıyordu. Derken kendisine Allah'tan yeni bir vahiy geldi. Buyuruyordu ki, kim Allah yolunda hicret ederse dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kadın teyit için sordu. Sizi dinledim. İsa'dan sonra Allah'tan haber getiren bir nebinin geldiğini iddia ediyorsunuz, doğru mu? Cafer çevresine bakınarak mırıldandı. Evet, çok şükür ki böyledir. Ne zaman geldi bu nebi? 5 yıl evvel. Adı nedir peki? Muhammed. Kadının yüzünde heyecandan seyirmeler oluştu. Faraklit diye merakla mırıldandı. Sohbetin devamı daha samimi ve güvenliydi. Bize Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir buyurulduğunda çekilen acılara ya tahammül etmemiz ya sefere çıkmamız gerektiğini düşündük. Başlangıçta 11 erkek idik. İçimizden bu gördüğünüz Osman gibi 4 tanesi eşlerini de yanlarına aldılar ve gizlice hazırlıklarımızı tamamlayıp 9 ay evvel Recep ayı başlarında yola çıkarak Şuayb'den bir gemiyle Adulis limanına çıktık. Osman reisimiz oldu. Bizler itaat ettiydik. 2 ay kadar buralarda oyalandıktan sonra gelen bir tacirin Mekke'de suların durulduğunu ve kavmimizin Muhammed'i kabul edip sulh olduğunu söylemesi üzerine geri döndük. Adam bize Allah'ın elçisiyle birlikte müşrikler de secdeye vardı demişti. Ne çare, haber eksik çıktı. Adamın müşriklerden kastı Hamza'ymış. Bize döndüğümüz günlerde meğer Hamza ve ondan sonra da bazı Mekkeliler Müslüman olmuşlar. Tabii inananların sayısı arttıkça diğerleri buna oranla şiddet ve baskılarını daha da arttırmışlar. Gördük ki müşrikler eskisinden zalimdi. Döndüğümüze bin pişman, yeniden yollara döküldük. Rehberlere yüksek ücretler ödeyerek üstelik. 80 kişi iki gemide sıkış tıkış. Neden burayı tercih ettiniz peki? Bunu Nebi Hazretlerine ben de sordum. İtiraz etmek için değil elbette, bilgilenmek için. Bana siyasi bazı gerekçeler anlattı. Necran, Hiye, Suriye Hristiyanlığının ihtilaflarını anlattı. Necran, Hire, Suriye Hristiyanlarının ihtilaflarını ve iç çekişmelerini, bu arada Meryem'i ilahlaştıranların bir yanda İsa'ya tanrılık isnat edenlerin diğer yanda çatıştıkları karman çorman zihinleri anlattı. Buralara gidemezdik. Sefere çıkacaktık ama ne süresi ne zorlukları belliydi. Hicaz bölgesine gitsek iyiydi, lakin Hicaz'da Kureyş'in eli her yere uzanırdı. Sasaniler ateşe tapıyorlardı. Bize kucak açmayabilirlerdi. Yemen, İsa Nebi'nin dinine mensuptu ve müşriklerle kavga ediyordu. Bizi müşrik soyundan sayacaklardı. Güneydoğu'da Maskat, ateşperest İran'ın güdümünde bir şirk diyarıydı. Kuzeydeki Suriye topraklarında Bizans İmparatorluğu'nun tutucu din adamları ve kuzeybatıdaki Mısır ile Filistin'de ise Yahudiler bize rahat vermezdi. Habeşistan'a gelince, araştırıp soruşturduk. Burada Hristiyanlık bir sürü fikri çatışmalara açık halde ve papazlar birbirleriyle ilahiyat konularını tartışıyor. Herkesin hür fikri ve vicdanı inancı olabileceği kabul görüyordu. Burada dinimizi rahatça yaşarız deyip 9 konaklık meşakkate bedel zorlu bir gemi yolculuğunu göze aldık. Hatta ikinci seferde Şuayb yerine Necran'dan geldik. Burada umduğunuzu buldunuz mu peki? Kutlu Nebi Muhammed, Habeş diyarını tercih ederken bize orada demişti. Orada yönetimi altında hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Orası doğruluk yurdudur. Allah içinde bulunduğunuz durumdan bir çıkış yolu gösterinceye kadar orada kalın. Bu söz bize yeterdi. Osman anlatırken kadın daha da meraklandı. Burada başınıza neler geldi peki? Kadın tam da gülümün bilmek isteyeceği şeyi sormuştu. Osman ile Rukayye'nin gözleri Cafer'e çevrildi. Birkaç zaman şehrin kenarında eleştik. Kimse bize önem vermedi. İbadetimizi rahatça yapabiliyorduk. Günlerden birinde çevremizi muhafızlar sarıverdi. Şaşırmış ve korkmuştuk. Necaşi'niz Eshame kralının bizi huzuruna çağırdığını bilemezdik elbette. Yaka paça tutulup götürüldük. Meğer Kureyşli akraba ve atalarımız bizim ayrılışımızdan rahatsızlık duymuşlar. Kimisi ya güçlenip geri dönerlerse diye, kimisi de işlerini gördürecek köleleri ve evlatları bunu adet edinirse diye, amcaoğullarımızdan Amir bin As ile kabilelerimizin yaşlısı Abdullah İbni Rebiya başkanlığında bir heyeti Necaşiniz Eshame krala göndermişler. Elbette pek değerli hediyelerle, bizzat Necaşi için bir asil at ve beyaz ipekten bir kaftanla birlikte diye ilave etti Rukayye. Kendisine yakınlaşmış olan kadına dönerek. Cafer devam ediyordu. Hediyeleri Habeş'in ileri gelenlerine ve papazlara bol bol dağıtıp bizim hakkımızda olmadık iftiralarla hepsini doldurmuşlar. Sonra da Necaşi Eshame kralın huzuruna çıkıp adet olduğu üzere secde etmiş ve hediyeleri sunarak anlatmışlar. Ey yüce melik, size o rica ile geldik ki amcaoğullarımızdan bazıları sizin ülkenizdedir. Bunlar bizim dinimizden ve tanrılarımızdan yüz çevirdikleri gibi sizin dininize de girmiş değildirler. Bunların kendilerince yeni bir din icat etmiş, sapkınlar olup dinlerinden ne biz bir şey anlayabildik ne de siz bu dini kabul edersiniz. Ricamız onların bize teslimidir. Ta ki memleketimize götürelim, baba ile oğul arasındaki kavgalar bitsin, kavmimiz bölünmesin. Çünkü biz sizi doğru hükmeden krallardan biliriz. Hatta hediyelere boğulan vezirlerle papazlar da onları destekler, konuşmalar yapmışlar. Sizinle burada konuştuğumuza göre Necaşi Hazretleri onları dinlememiş anlaşılan. Dinlemek için nerede bu bahsettikleri adamlar diye muhafızlarına bakmış ve bizimkilere dönüp onları görüp ne din üzere olduklarını anlamadıkça size teslim edemem. Yarın yine geliniz buyurmuş. Amr onu caydırmaya çalışıp ulu kral onlar size secde ve hürmet etmezler, huzurunuza çıkmaya bile layık değildirler dediyse de kabul etmemiş. Muhafızların bizi topladıkları günde içimizden bir grubu ayırarak huzura çıkardılar. Salona girdiğimizde Necaşiniz Eshame kral ile vezirleri ve papazlarını sıra sıra dizilmiş gördük. Amir ile Velid de hemen bizim önümüzde duruyorlardı. Biz gelince krala selam verip dizildik. O sırada Velid tiksinir gibi surat ekşitti. Amr da işte bakın ben size demiştim bunlar size secde etmeyecek derecede kibirli adamlardır diye kışkırtmaya çalıştı. Sonra Sonra Necaşi Esame, reisleri ben olduğum için dikkatle yüzüme baktı. O anda kendisinin iyi bir insan olduğunu ve adaletten sapmayacağını anlamıştım. Doğru anlamışsınız. Çünkü bu tahta doğruluğu ve iyiliği sayesinde çıktı. Babası Eşcere kral iken amcası tahtı ele geçirmişti. Ancak amcasının 11 oğlundan hiçbiri bu yeğen Esame kadar halkın itimadını sağlayamadığı için insanlar isyan ederek onu yeniden kral yaptılar. Kendisine neden secde etmediğimizi sordu tabii. Neden secde etmediniz? Cevap Cafer'den geldi. Allah'tan gayriye secde etmeyiz de ondan dedim. O da sebebini sordu. Çünkü Allah bize bir peygamber gönderdi. O bize anlattı ki cennet ehlinin birbirine hürmeti selam ile olur. Size hürmetimizi birbirimize hürmetimiz gibi selam ile göstermeye çalıştık cevabını verdim. Sonra ibadetimizden sordu. Rükû ve secdeyi göstererek Allah'a kulluk etmeye çalıştığımızı ve imkanımız ölçüsünde sık sık sadaka verdiğimizi, sadaka veremiyorsak iyilik yaptığımızı anlattım. O sırada Amr yine söze karışıp, ''İşte görüyorsunuz, bunlar size muhalifler, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmüyor, hakkında korkunç bir yalan uyduruyorlar.'' diye çıkıştı. Necaşilerin huzurunda izinsiz mi konuştu yani? Amr'a dik dik bakması bundandı demek. İyi ki de izinsiz konuşmuş. Çünkü ben Necaşi'nin o bakışından sonra rahatladım ve bize dönüp, ''Meryem ile oğlu hakkında ne söylersiniz?'' dediğinde, ''Cebrail peygamberimize ne getirdiyse onu söyleyeceğim.'' diyebildim. Merak ettim, ne getirmişti? Habeşistan'a gelmeden kısa bir süre önceydi. Cebrail Efendimiz'e anlatmış, o da bize ezberletmişti. İşte o kelimeler. Bismillah. Kur'an'da Meryem kıssasını zikret. Hani o ailesinden güneşli bir yere çekilmişti. Onlardan tarafa bir perde çekti. Ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem ona, esirgeyen Allah'a sığınırım senden. Eğer tabiatın ile muttakiysen bana ilişme dedi. Ruh, ''Ben Rabbinin elçisinden başka bir şey değilim. Onun emriyle sana pak bir oğul bahşedeceğim.'' dedi. ''Meryem, nasıl benim oğlum olur ki? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben fahişe de değilim.'' Ruh dedi ki, ''Tam da dediğin gibidir. Fakat Rabbim buyurdu ki dediğin şey bana göre kolaydır. Biz onu insanlara, kudretimize bir alamet, tarafımızdan müminlere bir rahmet sebebi kılacağız. Bu iş olup bitmiştir, geri dönesi değil.'' Allah doğru söyledi. Ben bunları ezberden okurken Necaşi ile papazlardan bazılarının vecde gelip ağladığını gördüm. Buna sözlerimi tercüme eden kişi de dahildi. Sonra Esame Kral hepimizi rahatlatacak şekilde ''Vallahi bunlar da İsa'ya gelen aynı kaynaktan gelmiş sözler.'' diye mırıldandı. Sonra da çevresindeki papazlara bizi göstererek ''Bu konuşan adam hanginizin söylediklerine ters şeyler söyledi? İçinizden İsa ile kıyamet arasında bir nebinin geleceğini inkar eden var mıdır?'' Ben şehadet ederim ki bu adamların bahsettikleri o zat Allah'ın bir peygamberidir. Eğer ben onun bulunduğu memlekette olsaydım, ayakkabılarını taşımakla övünürdüm. Bunun üzerine papazlar beni doğruladı ve hepsi Amr ile Veli de ters ters bakmaya başladılar. Necaşi bize dönerek, ülkemde rahatınıza bakınız. Nerede isterseniz orada kalınız. Memleketimde güvende olacaksınız ve ihtiyaçlarınız giderilecek. Allah ondan razı olsun. Ve oradan ayrıldınız. Hayır! Hemen göndermedi. Bilakis bize yer gösterip oturttu. Sizin peygamberiniz size ne emrediyor diye sordu. Anlattım ki biz cahilce yaşayan bir kavim idik. Putlara tapar, ölü etleri yerdik. Çirkin işler yaptığımız olur, akrabayı elimizi uzatmazdık. Güçlülerimiz zayıflarımızın malını gasp ederdi. Sonra Allah aramızdan bize soyu, doğruluğu, dürüstlüğü belli, el-emin olan elçiyi gönderdi. O da bizi Allah'a davet etti. Allah'ın bir oluşuna şehadet etmemizi, tapına geldiğimiz yararsız putları terk etmemizi söyledi. Doğruyu konuşmamızı, sözümüzde durmamızı, akrabalık bağlarında titizlenmeyi, komşumuzun haklarını gözetmemizi, suç işlemekten ve kan dökmekten sakınmamızı öğütledi. O bize sadaka vermemizi, haramlardan el çekmemizi, kan dökmemizi, yalan şahitlik yapmamamızı, yetimin malını yememeyi, iffetli kadınlara iftira atmamayı söyledi. Sözün burasında Necaşi bir el işaretiyle beni susturdu ve ayağa kalkıp Mugri'ye doğru yürüdü. Bu sefer sesinin tonu sertçe çıkmıştı. ''Bunlar sizin köleleriniz mi?'' ''Hayır.'' ''Size şahsi bir borçları var mı?'' ''Hayır.'' ''O halde bunlardan el çekiniz. Bunları size ebediyen teslim etmem, hatta bana altından kiliseler yapsanız bile.'' ''Peki size ne dedi?'' Bir müjde gibiydi sesi. Gözlerimizin içine tek tek baktı ve gülümsedi. ''İstediğiniz yere gidin. Ülkemde güvende olacaksınız. Önüme altından dağlar yığsalar bile sizden birinize zarar vermem.'' O halde amcaoğullarınız elleri boş dönüyorlar şimdi. Korkarız ki eli boş dönmek onları azdıracaktır. Buradan gidince 80 kişinin öcünü oradaki 80'lerden çıkarmasınlar da. İnşallah oradaki kardeşlerimizi üzmek için burada olup bitenleri tam tersinden anlatıp yeni Yasirler, Sümeyyeler ve Bilalleri işkencelere yatırmazlar. Ve ey aziz yolcu, anlattıklarımıza burada gördüğün herkes şahittir. Lütfen Mekke'ye vardığında bizden duyduğun gibi Allah'ın peygamberine böylece anlat. Anlat ki Necaşi'niz Esham'e kralın bizim gönlümüzü ferahlattığını bilip ferahlasın. Artık yolun açık, bahtın kavi olsun. Var ona selamlarımızı ilet. Ve bir de çok özlediğimizi. Gülümün gül kokulu kızı Rukayye bu kısacık cümleyi hıçkırarak ilave etmişti. 15. ayrımın sonu sayfa 222.